Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündemini gündeminize taşıyan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki Sınır Ötesi programımızda Gazze'deki soykırım savaşının neden olduğu yıkıma, insani anlamdaki içler acısı duruma odaklanacağız. Batı medyasının Gazze konusundaki tavır değişikliğinin nedenlerini sorgulayacağız bu bağlamda. Fransa ve İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararı ne anlama geliyor? İki devletli çözüm Filistin için ne vaat ediyor? Mahmut Abbas'ın yöneteceği etkisiz bir devlet mi planlanıyor? Netanyahu'nun çıkmazı kazanamadığı savaştan çekilmek mi olacak? Batı medyasının Gazze'ye bakış açılarındaki değişimin nedeni ne? İsrail'in uyguladığı açlık politikası mı yoksa kendi yaşadıkları itibar kaybının önüne geçme stratejisini mi izliyor Batı medyası ve Batılı hükümetler? İsrail'in dünya kamuoyunda yaşadığı prestij kaybı Gazze'deki soykırımı durduracak bir sonuç doğuracak mı gibi bu minvalde birçok sorunun cevabını arayacağız vaktimiz ölçüsünde sevgili dinleyenler. Evet, Sınır Ötesi programı başlıyor. İşgal devleti dünyadan yükselen tepkilere rağmen Gazze'deki soykırımını sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, Gazze'de yardımlar kısıtlı olarak başlasa da bölgedeki açlık krizi devam ediyor. İnsani yardım kuruluşları binlerce Gazze'linin açlıktan kurtarılması için bu haftanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek İsrail'in yardım malzemelerini artırmaya yönelik önlemlerinin yeterli olmadığı konusunda uyarıyor. Abluka nedeniyle ilaç ve gıda neredeyse tamamen tükenmiş durumda Gazze'de. Gazze'deki sağlık kuruluşlarına göre şimdiye kadar en az 150 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatlarını kaybetti. Bu ölümlerin 88'i çocuk. Yerel yetkililer 40 bin bebeğin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu, bebek maması ve temel gıda maddelerinin neredeyse tamamen tükendiğini bildiriyor. İnsani kriz sadece açlıkla sınırlı değil. Mayıs 2025'ten bu yana İsrail güçleri yardım kamyonlarının etrafında toplanan sivilleri ateş açarak binden fazla sivilin ölümüne neden oldu. Ölümlerin çoğu Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleşti. Gazze merkezli hükümet medya ofisi bu saldırıları kıtlık mühendisliği olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz hafta birçok uluslararası yardım kuruluşunda bulunduğu 100'ün üzerindeki uluslararası STK, Gazze ablukasının kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Açıklamada sadece Filistinlilerin değil, yardım çalışanlarının da açlık tehdidi altında olduğu vurgulandı. Sağlık kuruluşları hastanelerin büyük ölçüde çalışamaz hale geldiğini, cesetlerin koridorlarda biriktiğini ve cesetlerin toplu mezarlara gömüldüğünü bildiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar için durum son derece kritik. Uluslararası kuruluşlar açlık, salgın hastalıklar ve artan ölüm oranlarına karşı alarm veriyor ama ne yazık ki dünyadan bu alarma ilişkin yeterli tepkiler gelmiyor sevgili dinleyenler. Açlığın bir silah olarak kullanılmasına İsrail'in içinden bile tepkiler geliyor. İsrail'in eski başsavcısı Michael Ben-Yair'in ifadeleri son derece sarsıcı. 80 yıl önce soykırıma uğrayan Yahudilerin şimdi Gazze'de soykırım yapıyor olması tarihin acı bir ironisidir açıklamasında bulunuyor İsrail'in eski başsavcısı Michael Ben-Yair. Bu açıklama Beteselem ve İsrail İnsan Hakları Hekimleri gibi İsrail merkezli kuruluşlarının da İsrail'in eylemlerini soykırım olarak tanımladığı bir döneme denk geldi. Beteselem'in son raporu Gazze'deki politikaların sivilleri hedef aldığını, Gazze nüfusunu yok etmeye ve hayatı sürdürülemez hale getirmeye yönelik sistematik bir strateji izlediğini ortaya koyuyor. Raporda üst düzey İsrail yetkililerin toplu cezalandırmayı meşrulaştıran açıklamalarına dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Programı ile birlikte çalışan entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırılması Gazze'de açlığın en üst eşiği geçtiğini belirtiyor. En kötü senaryo olarak nitelendiriliyor bu durum. Bu gelişmelerin ortasında Katar'da yürütülen ateşkes görüşmelerinden de bir sonuç çıkmış değil. Hamas'ın müzakere heyeti Salı günü Katar'dan ayrılarak İstanbul'a geçti. Heyetin Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde yaşanan tıkanıklığı değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan New York'ta düzenlenen iki devletli çözüm konferansına katılan 20'den fazla ülke ortak bildiriyle İsrail'e saldırıları durdurma ve Gazze ablukasını kaldırma çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından İngiltere Başbakanı da Eylül ayında Filistin devletini tanıyabileceklerini açıkladılar. Bu arada Hollanda, İsrail'i tehdit ülke olarak tanımladıktan sonra Netanyahu koalisyonunun iki aşırı sağcı bakanını Ben Gvir ve Smotrich'i ülkesine girişini yasakladı. Gerekçe ise Filistinlere yönelik şiddete katkı, Batı Şeria'daki işgalin genişletilmesi ve Gazze'deki etnik temizlik çağrıları olarak gerekçelendiriliyor. Bu iki bakanın Hollanda'ya girişlerinin yasaklanmasının nedeni olarak. Bu hafta Birleşmiş Milletler'de Filistin meselesine dair çözüm arayışlarını değerlendirmek üzere 100'den fazla ülkenin temsilcisi bir araya geldi. Toplantının ana gündemi yine iki devletli çözüm modeliydi sevgili dinleyenler. Ancak masaya konulan öneriler birçok çevrede gerçek bir çözümden çok Filistin davasının tasfiyesi olarak değerlendiriliyor. Toplantıda öne çıkan plana göre kurulması öngörülen Filistin devleti silahsız, etkisiz, itibarsız ve söz hakkı kısıtlı bir yapıya sahip olacak. Bu devletin başına Mahmut Abbas ve onun dar yönetim kadrosunun geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan İsrail mevcut durumunu koruyarak Batı ve Doğu'nun desteğini arkasına almış, silah gücüne sahip, tam yetkili ve egemen bir devlet olarak kalacak. Yönetimini ise savaş suçlarıyla anılan liderler yönetmeye devam edecek. İsrail söz konusu BM konferansına katılmadı ve toplantıyı da çıkacak kararları da tanımayacağını duyurmuştu. ABD de benzer şekilde toplantıyı boykot etti ve alınacak tavsiyelere uymayacağını açıkladı. Fransa, iç siyasette yaklaşan seçimler nedeniyle Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Bu açıklama İsrail tarafından sert tepkiyle karşılandı. Ancak Fransa'nın tanıyacağı Filistin devletinin nerede ve nasıl kurulacağı hala belirsizliğini koruyor. Zira İsrail'in Batı Şeria, Kudüs ve geri kalan Filistin topraklarını ilhak süreci hızla devam ediyor. İngiltere ise İsrail Gazze'deki saldırılarını durdurmazsa Filistin'i tanıyacağını bildirdi. Bu ifade saldırılar durursa tanımayacağı yönünde dolaylı bir mesaj olarak da değerlendiriliyor sevgili dinleyenler. Arap ülkeleri uzun süredir Filistin meselesini sona erdirmek ve tasfiye etmek yönünde güçlü bir eğilim sergiliyor. Diğer Müslüman ülkeler de Arap ülkelerinden çok farklı değil açıkçası. Her biri kendi çıkarlarını önceleyerek ortak tavırdan uzak bir durum sergiliyorlar. Bu denklem içinde sorunun kökenini ve çatışmanın temel dinamiklerini en iyi kavrayan aktör olarak Hamas ön plana çıkıyor. Ancak bu durum Hamas'ı hedef haline getiriyor. Dünya kamuoyunda Hamas'ı silahsızlandırmak ve itibarsızlaştırmak için kapsamlı bir kampanya yürütüldüğü çok net bir şekilde görülüyor. Sonuç olarak BM çatısı altında yürütülen bu süreç Filistin halkı için gerçek bir çözümden çok kontrol altında tutulan ve etkisizleştirilmiş bir yapı inşa etme çabasına dönüşmüş durumda. İsrail'in fiili uygulamaları, ABD'nin siyasi desteği ve bölgesel güçlerin edilgen tutumu da bu tabloyu daha kırılgan hale getiriyor açıkçası. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırım savaşı, Siyonistlere askeri bir zafer getirmediği gibi Tel Aviv yönetimini derin bir diplomatik ve siyasi açmaza sürüklediğini belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 22 aydır devam eden saldırılar sonucunda Hamas tasfiye edilemezken Netanyahu yönetimi de artan uluslararası baskılar karşısında bir çıkış stratejisinden yoksun olduğu gözlemleniyor. Siyonist devletin başbakanı Netanyahu iç politikada aşırı sağcı ortaklarının baskısı, dış politikada ise artan uluslararası tepkilerle sıkışmış durumda. ABD ile yapılan son temaslarda da Tel Aviv yönetiminin artık Gazze'den onurlu bir çıkış aradığı açıkça görülüyor. Ancak ne zamanlama ne de siyasi zemin bu çıkışa izin vermiyor açıkçası. İsrail iç siyasetinde bir yandan ilhak ve zorunlu göç çağrıları yükselirken diğer yandan Gazze halkına yönelik insani yardımların artırılması için uluslararası baskı yoğunlaşıyor. Bu çifte baskı Netanyahu'yu kendi koalisyonu içinde dahi yalnızlaştırıyor. El Monitor'un aktardığına göre İsrail'in önünde bundan sonra 3 senaryo bulunuyor. Birincisi ilhak. Gazze'nin kuzey ve doğusundaki bölgelerin İsrail topraklarına katılması ve kalıcı olarak kontrol altına alınması. Bu seçenek hem güvenlik gerekçeleri hem de aşırı sağın tatmini açısından masada tutulduğunu belirtiyor gazete. İkinci olarak abluka ve kalıcı kuşatma. Gazze şehrinin çevresinin kapatılarak savaşın düşük yoğunluklu biçimde sürdürülmesi. Bu model Hamas'ın bitirilmesi hedefinden sapasa da İsrail'in kalıcı askeri varlık oluşturma amacına hizmet ettiği belirtiliyor. Üçüncü seçenek ise nüfus transferi ve insani kentler planı. Gazze'nin güneyinde sözde insani yardım bölgeleri kurularak sivillerin zorla bu alanlara yönlendirilmesi. Ancak bu senaryo uluslararası hukuk açısından etnik temizlik ve zorunlu göç suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuluyor. Her üç senaryoda ne İsrail'e ne de bölgeye sürdürülebilir bir barış vaadi sunmuyor. Netanyahu hükümeti savaşın başlamasından neredeyse 2 yıl sonra hala çıkışsız bir döngünün içinde kalmaya devam ettiği vurgulanıyor. İşgal devleti sadece sahada değil sevgili dinleyenler, aynı zamanda dünya kamuoyunda da ciddi bir prestij kaybı yaşıyor. Özellikle Batı ülkelerinde İsrail'e şimdiye kadar verilen kamuoyu desteği tarihinin en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. İsrail'in önde gelen yayın organlarından İsrail Hayom gazetesinde yayınlanan makale bu düşüşün artık sadece imaj sorunu değil stratejik bir tehdit boyutuna ulaştığını ortaya koyuyor. Gazeteye konuşan İsrail'i analist Dudi Kohigi'nin aktardığı YouGov anketine göre Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde halkın büyük çoğunluğu İsrail'e karşı olumsuz bir tutum sergiliyor. Anket sonuçlarına göre İsrail'e olumlu bakanların oranı %13 ile %21 arasında değişirken olumsuz bakanların oranı %63'lere kadar hatta %70'lere kadar varmış durumda. Dikkat çekici olan ise bu tepkinin yalnızca sol eğilimli seçmenlerle sınırlı kalmaması. Araştırmalar geleneksel olarak İsrail'i destekleyen merkez sağ ve liberal kesimlerde dahi ciddi bir vicdani kopuş yaşandığını gösteriyor. Batı Avrupa kamuoyundaki bu dönüşüm İsrail'in uluslararası meşruiyetini daha da zora sokabilecek bir zemine neden olmuş vaziyette. Gazze'de süren savaş ve insani kriz İsrail'in küresel algısını ciddi bir biçimde sarsarken kamuoyu desteğindeki bu tarihi düşüş Tel Aviv'in diplomatik manevra alanını da bir hayli daraltıyor. Uzmanlara göre bu kırılma yalnızca geçici bir protesto değil. Batı'nın vicdanında İsrail'e dair kalıcı bir sorgulamanın başladığına işaret ediyor. İsrail'in prestij kaybı sadece bir imaj sorunu olarak kalmıyor. Diplomatik, ekonomik ve askeri düzlemde de yansımaları olan yapısal bir erozyona dönüşüyor. Gazze'deki ağır sivil kayıplar, insani yardımın engellenmesi, açlık ve susuzluk yoluyla yürütülen toplum mühendisliği iddiaları işgal devletinin meşruiyetini zediliyor. Özellikle Avrupa üniversitelerinde artan Filistin yanlısı hareketler, sosyal medyada yükselen İsrail karşıtı kampanya ve BM'de giderek sıklaşan İsrail aleyhine oylamalar bu krizin uluslararası alanda yansıdığını gösteriyor. Bu tablo Tel Aviv'de karar verici mekanizmalar içinde ciddi bir alarm durumuna neden olmuş durumda. Batı desteği üzerine inşa edilen dış politika anlayışı artık güvenilir bir dayanak olmaktan çıkma yoluna girmiş durumda. Batı dünyası işgal devletinin neden olduğu maliyeti taşımakta bir hayli zorlanıyor bir başka ifadeyle. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İngiltere Başbakanı'nın Filistin'i tanıma yönündeki açıklamaları da bu yeni dönemin işareti olarak okunuyor. İsrail ise bu kırılmaya medya ve lobi seferberliğiyle aşmaya çalışıyor. küresel medyaları, diaspora lobileri ve dijital propaganda araçları devreye sokulsa da dünyanın kamu vicdanında oluşan tepki bu girişimleri etkisiz bırakıyor. Gazze'de açlıktan ölen çocukların görüntüleri karşısında hiçbir medya stratejisi kamuoyunu ikna edemiyor. Bir başka ifadeyle sonuç olarak İsrail'in teknolojik ve askeri üstünlüğü giderek kaybettiği ahlaki zeminde dengeleniyor. Son 22 ay boyunca Batı medya organları, özellikle BBC, CNN, Sky News gibi batılı yayın kuruluşları Gazze'deki olayları genellikle İsrail'in kendini savunma savaşları olarak tanımladı. Batı medya kuruluşları ayrıca Gazze'deki trajedi ve açlık krizine sessiz kaldı. Ancak son zamanlarda batılı yayın organlarının Gazze konusundaki yaklaşımında önemli bir değişim gözlemleniyor. Batılı önemli medya kuruluşları, özellikle muhafazakar eğilimli olanlar da dahil olmak üzere Gazze'de yaşananlara karşı tutumlarını gözden geçirmeye başladılar. İşgal devletinin Gazze'de uygulamalarını sorguluyor ve hatta savaş suçlarını ifşa ediyorlar. Peki batılı yayın organlarının yayın politikalarındaki bu değişimin sebebi, hikmeti ne? İsrail'in uyguladığı açlık politikası mı, yoksa medya kuruluşlarının kendi itibar kaybının önüne geçme stratejisi mi? Bu durumu anlamak için önce Batı medyasının bu 22 ay boyunca neden sessiz kaldığına bakmak gerekiyor açıkçası. Bu dönüşümün nedeni artık inkar edilemeyecek kadar vahim hale gelmiş olması olsa gerek sevgili dinleyenler. Bu dönüşüm gecikmiş olsa da aslında bir gerçeği saklamanın sınırlarına ulaşıldığının bir göstergesi. Artık trajedinin kameralar karşısında zirveye ulaşması gerçeği gizlemeyi imkansız hale getiriyor. Son 22 ay boyunca batılı medya kuruluşları Gazze'deki soykırımı ve açlık krizini genellikle ifade ettiğimiz gibi hep göz ardı etti. Yine başta BBC, CNN, Sky News, The Telegraph, Wall Street Journal gibi büyük medya organları İsrail'in savaş suçlarını örtbas etmek için pek çok kez yanıltıcı ve manipülatif dil kullandı. Ancak son birkaç ayda özellikle görsel ve insani şiddetin çıplak gerçekliği medya ekranlarına yansıdı ve artık bu kriz inkar edilemeyecek bir noktaya geldi. Batı medyasının bu dönüm noktası yalnızca insan hakları savunucularından gelen baskılardan değil, aynı zamanda kamuoyunun artan tepkilerinden ve uluslararası toplumun açık eleştirilerinden kaynaklanıyor. Başlangıçta Batı medyasının Gazze'deki açlık ve insani kriz konusundaki sessizliği tam anlamıyla bir örtbas ve savunma stratejisi olarak şekillenmişti. İsrail'in uyguladığı ablukayı ve savaş suçlarını ele alırken medya organları bu durumu genellikle Hamas'ın kontrolündeki Gazze olarak konumlandırarak İsrail'in soykırım suçlarını örtbas etmeye çalıştı. Örneğin The Telegraph ve Wall Street Journal gibi muhafazakar medya organları krizleri siyasi bir bağlama oturtarak açlığı sadece bölgesel bir sorun olarak sundu ve İsrail'in sorumluluğunu görmezden geldiler. Ancak görseller ve gerçekler birer şahit gibi Batı medyasının karşısına geçti. Gazze'deki çocukların açlık nedeniyle ölmeleri, hastanelerdeki dramatik durumlar ve uluslararası raporlar Batılı yayın organlarının bu yalın gerçeği görmezlikten gelmelerinin önüne geçti. Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşları Batı medyasının ilgisini Gazze'deki drama çekmeye başladı. Bunun yanında Batılı hükümetlerinin özellikle Avrupa ülkelerini ve ABD'nin İsrail yönelik eleştirilerinin artması medyanın da bu konuda tutum değiştirmesine neden oldu. Bu hafta içinde özellikle Le Figaro gibi genellikle İsrail'i destekleyen Fransız yayın organlarının Gazze'deki açlık krizinin İsrail ablukasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulaması dikkat çekiciydi. Yine Fransız medyasından Libération ve Le Monde gibi daha sol eğilimli gazeteler açlık ve yetersiz beslenmeye dair grafikler ve güçlü görsellerle bu durumu daha doğrudan izleyicilerine ulaştırdılar. Batı medyasındaki dönüşüm çoğunlukla samimi bir değişim olarak değerlendirilse de hala önemli sorunlar barındırıyor. The Telegraph gibi bazı gazeteler açlık krizini görsel ve duygusal açıdan etkileyici bir şekilde sergileyerek gerçek insani dramı gözler önüne seriyor. Ancak gazete hala bu krizle ilgili olarak İsrail'in sorumluluğunu doğrudan dile getirmemeye devam ediyorlar. The Telegraph gazetesi Gazze'deki açlık krizini gün geçtikçe zayıflayan vücutlar, Gazze'deki çocuklar ölümcül açlıkla savaşıyor başlığıyla gündeme taşıdığı haberinde İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın açlık krizine yol açan temel neden olduğunu ustalıkla gizlediler. Sanki bu felaket kendiliğinden olmuş gibi sunduğu gazete İsrail'in neden olduğu bu vahşeti. Fransa medyasının önde gelen yayın organlarından Le Monde gibi gazeteler Gazze'deki açlık ve ölüm oranlarının arttığına dair doğrudan ve çarpıcı görseller yayınlamış olsa da The Guardian gibi bazı diğer medya organları hala İsrail'in uyguladığı soykırıma dair çok sınırlı bir şekilde yayınlar yapıyorlar velhasıl. Evet, Batı medyasının bu çok geç kalmış dönüşümü elbette önemli, ancak bu dönüşüm Gazze'deki soykırımı durdurmak için yeterli olacak mı sorusu ön plana çıkıyor. Hükümetler ve medya kuruluşları bundan sonra bu vahşeti durdurmak için atılması gereken adımları atacaklar mı? Bu sorular hala cevapsız sorular olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. Uluslararası kamuoyunda büyük imaj kaybı yaşayan işgal devletinin katil ordusunun askerleri de yurt dışında gözaltı korkusu yaşamaya devam ediyor. İşgal ordusuna mensup askerler Gazze'deki savaş suçları nedeniyle yurt dışında ciddi tepkilerle karşılaşıyor ve gözaltına alınma korkusu yaşıyor. Sosyal medyada kendi kimliklerini ifşa eden ve Gazze'den paylaşımlar yapan askerler insan hakları savunucularının hedefinde. Özellikle Hint Recep Vakfı bu askerlerin videolarını ve fotoğraflarını belgeleyip uluslararası yargıya taşıma konusunda aktif bir rol oynuyor. 21 Temmuz 2025'te Belçika'daki bir festivalde iki İsrail askeri gözaltına alındı. Bu olay Avrupa'da işgal ordusu mensupları yönelik ilk resmi adli işlem olarak kayda geçti. Yine Fas'ta, Brezilya'da, Şili'de İşgal ordusunun askerleri hakkında gözaltı kararları alındı. Hollanda'da da tatilde bulunan bazı askerler hakkında tutuklama kararı çıkma ihtimali nedeniyle söz konusu askerler ülkeyi terk etti. Hem işgal ordusu askerleri hem de İsrailli turistler özellikle yaz aylarında tatile gittikleri Avrupa ülkelerinde protesto ediliyor. Velhasıl henüz mahkumiyet veya uzun süreli tutuklama örneği olmasa da İsrail askerleri dünyanın pek çok ülkesinde hem kamuoyu nezdinde hem de hukuki düzlemde artan bir baskıyla karşı karşıya. İşgal devleti organları ve ordu askerlerini korumak için görünürlüklerini azaltma ve yurt dışı seyahatlerini sınırlandırma gibi önlemler alıyor. Bu gelişmeler İsrail'in küresel alandaki hareket alanını daraltan ve savaş suçları meselesini uluslararası arenada daha görünür hale getiren önemli bir dönüşüm işareti olarak ifade etmek mümkün sevgili dinleyenler. Hollanda'da Temmuz ayında ilk kez İsrail'i ülke güvenliğini tehdit eden devletler listesine dahil etti. Bu sınıflandırma geçtiğimiz pazar günü açıklandı ve oldukça sürpriz karşılandı. Zira açıklama ülkedeki en sağcı hükümetlerden biri olan Geert Wilders'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Haziran'da göç karşıtı baskılar nedeniyle koalisyondan çekilmesinin ardından geldi. Hollanda son dönemde Gazze'ye yönelik saldırıların ve İsrail'in Gazze halkına karşı uyguladığı aç bırakma politikalarının yanı sıra Filistinlileri zorla göçe zorlama girişimlerinin etkisiyle İsrail'e karşı eleştirilerini kademeli olarak artırdı. Her ne kadar Amsterdam yönetimi hala Gazze'de yaşananları soykırım olarak adlandırmasa da ülkede giderek güçlenen bir halk desteği ve siyasi baskı ortamı oluşmuş durumda. Amerikan kamuoyunda da Netanyahu'nun imajı tarihinin en kötü seviyesinde. Amerikan Gallup araştırma şirketinin yaptığı bir güncel anket, ABD'de ilk kez kamuoyunun yarıdan fazlasının Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildirdiğini ortaya koyuyor. Ankete göre ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %60'ı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları onaylamıyor. Ankete göre yetişkin Amerikalılarının %52'si İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu dile getiriyor. Netanyahu ile ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı ise sadece %29 olarak tespit edildi. Gallup bu oranın Netanyahu'nun 1997'de firmanın anketlerine ilk kez dahil edildiğinden bu yana en olumsuz puan olduğunu belirtiyor. Yeni ankete göre ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %60'ı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları onaylamıyor. Buna mukabil Amerikan kamuoyunda İsrail'in Gazze saldırılarına verilen desteğin oranının %32'ye düştüğü ve bu seviyenin 2023'ten bu yana ölçülen en düşük oran olduğu belirtiliyor. Öte yandan anketin ortaya koyduğu önemli verilerden birine göre Amerikalı 35 yaşın altındaki katılımcılar arasında İsrail'e verilen desteğin oranının sadece %10 olduğu ortaya çıktı. 55 yaş ve üstü katılımcılarda ise İsrail'e desteğin oranının %50'lere çıkması dikkat çekiyor. Gallup'un 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenli yaptığı anketlerin sonuncusu 7 ila 21 Temmuz'da gerçekleştirildi. Gazze ve soykırım savaşına ilişkin İsrail medyasındaki değerlendirmelere kısaca bir göz atalım sevgili dinleyenler. Amir Thibault'un Hares'te yayınlanan yazısında ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'nun Gazze'deki açlık politikasını nasıl kolaylaştırdığına değiniliyor. Trump ve Netanyahu'nun politikaları Gazze'de felaketi derinleştirdi. Rehineler hala esaret altında ki başlıklı yazıda şunlar vurgulanıyor. İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen çatışmaların sona ermemesi ve rehinelerin hala serbest bırakılmamış olması hem insani hem de diplomatik bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Şubat 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik sert ultimatonu da sonuç vermedi. Halen yaklaşık 50 rehine Gazze'de esaret altında ve bunların 30'unun hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor deniliyor makalede. Ocak 2025'te Hamas ve İsrail arasında ikinci aşama kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Anlaşmaya göre Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak, İsrail ise Gazze'den tamamen çekilecekti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu anlaşmayı bozdu. ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump ise bu bozulan sürece müdahale etmek yerine Netanyahu'nun politikalarına destek verdiler deniliyor makalede. Netanyahu kalıcı ateşkes yerine kısa süreli bir duraklama önerdi ve hemen ardından savaş yeniden başladı. Mart 2025 itibariyle 2 ay boyunca Gazze'ye hiçbir gıda ya da ilaç girişi sağlanmadı. Bu durum bölgede derin bir açlık ve sağlık krizine yol açtı. İsrail'in önerisiyle kurulan ve Trump yönetiminin desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı ise insani yardım ulaştırmak yerine nüfusu belli bölgelerde toplama ve sınır dışı etme planlarıyla gündeme geldi. Yardım dağıtım noktalarında yaşanan sivil ölümleri söz konusu vakfın güvenilirliğini daha da tartışmalı hale getirdi deniliyor Hares'in makalesinde. Tüm bu gelişmelerin ardından şu sonucu çıkartıyor gazete. Bir rehineler serbest bırakılmadı. 50'ye yakın İsrail askeri öldü. Binlerce Filistinli sivil hayatını kaybetti. Gazze'de açlık ve insani çöküş daha da derinleşti deniliyor. Trump ve Witkoff'un Netanyahu'nun siyasi hesaplarına hizmet eden stratejisini engellemek yerine desteklemeleri bu insani felaketi derinleştirdi. Eğer Trump yönetimi Mart 2025'te kapsamlı ateşkesin sürmesi için daha güçlü bir baskı uygulasaydı bugünkü tablo büyük ölçüde önlenebilirdi. Gelinen noktada ancak kalıcı bir ateşkes ve rehineleri kapsayan kapsamlı bir anlaşma krizi sonlandırabilir. Aksi takdirde savaş, acılar ve felaket devam edecektir deniliyor Hares'in makalesinde sevgili dinleyenler. Yine Hares gazetesinden David Rotkoff, Amerika ile İsrail arasındaki özel ilişkiye son verin, Gazze'de vahşete yol açtı başlıklı makalesinde Amerika ile İsrail arasındaki özel ilişki eleştirilmekte ve bu ilişkinin Gazze'deki savaş suçlarına katkı sağladığı vurgulanıyor. Makale ABD'nin İsrail'e desteğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. ABD'nin yardımlarının İsrail'in savaş suçlarına ve bölgesel istikrarsızlığa yol açacak eylemlere engel olmak için konuşlandırılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği desteği durdurması sadece Gazze'deki masum hayatları kurtarmakla kalmayacağı, aynı zamanda İsrail'in demokrasiye geri dönmesine yardımcı olabileceği de vurgulanıyor. Haaretz gazetesinin yazarı, ABD, İsrail'in savaş suçlarına, etnik temizlik tehdidine ve Gazze'deki insanlık dramına aktif olarak karşı durmalı. Bu ilişkideki körü körüne desteği sona erdirmelidir deniliyor. Aksi takdirde İsrail, uluslararası toplum tarafından bir pariye olarak kabul edilmeye devam edilecektir vurgusu ile birlikte. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki sınır ötesi programımızda ağırlıklı olarak Gazze'deki gelişmeleri, Gazze'deki soykırım savaşını ve Gazze'deki insani durumu değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.